Ayrım 18 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 217 Max Kellogg arşiv dairesine kapandı ve 10 gün dışarı çıkmadı. Alexandria'daki karısına kent dışında olduğu söylenmişti. Kellogg dışarıdan yemek getirtiyorsa da genellikle kahve ve sigarayla yaşıyordu. Emrinde iki arşiv memuru vardı. Bunlar ne araştırdığını bilmiyorlar, sadece birbiri ardından istediği dosyaları bulup getiriyorlardı. Artık hiç gerekmeyecek diye çoktan gömülmüş bulunan dosyalarda fotoğraflar çıkartılıyordu. Bütün gizli servisler gibi siyah hiçbir şeyi atmazdı. İnsan en küçücük bir bilgi kırıntısının, bir gazete kesiği ya da bir resmin ne zaman işe yarayacağını önceden kestiremezdi. Kellogg'un araştırması devam ederken Avrupa'ya iki ajan gönderildi. Biri Viyana ve Frankfurt'a, diğeri Stockholm ve Helsinki'ye gitti. Her birinde narkotik büro kimliğiyle ABD Maliye Bakanı'nın bankalardan işbirliği isteyen özel mektubu vardı. Her kentte birer banka, kendilerinin para aklamak için kullanıldığından dehşete düşerek hesaplarını ajanlara açtılar. Vezne memurları çağrılıp resimler gösterildi, tarihler ve hesap numaraları söylendi. Veznedarlardan biri hatırlayamadı, diğer üçü başlarını salladılar. Ajanlar hesap fotokopileri çıkardılar. Langley'de analiz edilmek üzere makbuzlardaki adları ve imzaların kopyalarını çıkardılar. İstediklerini elde edince de Washington'a dönüp bulduklarını Max Kellogg'a verdiler. Kellogg verilen zaman süresi içinde Vietnam'da bulunmuş 20 CIA görevlisini saptadıktan sonra zaman dilimini 2 yıl geriye ve 2 yıl ileriye götürerek bir liste elde etti. İlk 10-12 kişi bir anda elimine edildi. Diğerleri de sırayla atıldıktan sonra elde bir kişi kaldı. Ajanlar daha Avrupa'dan dönmeden Kellogg aradığını bulmuştu. Bankalardan gelen bilgiler de bunu doğruladı. Kellogg bütün kanıtları topladıktan sonra yine müdürün Georgetown'daki evine gitti. Kellogg'un müdüre gitmesinden 3 gün önce Calvin karısı ve kızı Clara uçakla Londra'ya gittiler. Bailey Londra'yı çok severdi. Kentin tarihi kendisini heyecanlandırırdı. Eski çağlarda yapılmış şatoları ve görkemli malikanelerde gezinmeye, kiliselerin ve bilim yuvalarının serin salonlarında dolaşmaya bayılırdı. Calvin Sia'nın ziyarete çıkan önemli kişiler için kiraladığı Mayfair'deki eve yerleşti. Bir araba kiraladı ve otoyollardan uzak durup köy yollarından geçerek Bixham'da kirişleri daha 1. Elizabeth doğmadan önce atılmış olan The Bull lokantasında öğle yemeği yedi. İkinci günün akşamı Roth bir içki içmeye geldi. Roth çok çirkin bir kadın olan Bayan Bailey ve gözlüklü fırlak dişli 8 yaşındaki Clara ile tanıştı. Bailey ailesini daha önce görmüş değildi. Amiri insanın yatak başında okunan masallar ve bahçede yapılan ızgaralarla ilişkilendirilecek insanlardan değildi. Ancak Calvin Bailey'in o donukluğu biraz erimişti ki Roth bunun operalar, konserler ve sanat galerileri arasında geçirilen uzun tatilden mi yoksa terfi olasılığından mı kaynaklandığını bilemedi. Bailey'e Orlov'un bombasının yarattığı gerilimden söz etmek isterdi ama müdürün emri kesindi. Hiç kimse özel projeler şefi Calvin Bailey bile hiçbir şey bilmeyecekti. Orlov'un suçlamasının sahte olduğu ya da kanıtlarla doğrulandığında müdür bunu üst düzey memurlarına kendisi söyleyecekti. O zamana kadar tam bir sessizliğe uyulacaktı. Sorular soruluyor ama yanıtlar alınamıyordu. Roth da yalan söyledi. Bailey'e Orlov'un sorgulamasının ağır bir tempoda sürdüğünü söyledi. Orlov'un iyi hatırladığı şeyler zaten biliniyordu. Şimdi de belleğinden daha başka şeyler çıkarılmaya çalışılıyordu. İyi bir işbirliği yapmaktaydı ve İngilizler çok mutluydular. Şimdiye kadar anlattıklarının tekrar tekrar üstünde duruluyordu. Sorgulama çok ağır devam ediyorsa da ortaya çıkan her yeni şeyden küçük ama değerli bilgiler elde edilmekteydi. Roth içkisini yudumlarken Sam McCready geldi. Yanında Dennis Gaunt vardı. Herkes birbirine yine tanıştırıldı. Roth İngiliz meslektaşının davranışına hayran kalmıştı. MacCready Orlov'dan dolayı Bailey'i kutlamış, gizli servisin Bailey'in İngiltere'yi ziyaretini renklendirmek için hazırladığı programı sunmuştu. Bailey Covent Garden ve Glyndebourne'daki opera biletlerine çok memnun oldu. 12 günlük ziyaretinin en değerli şeyleri bunlar olacaktı. "Sonra Amerika'ya mı döneceksiniz?" diye sordu MacCready. "Hayır, Paris, Salzburg ve Viyana'ya da şöyle bir uğrayacağız." MacCready başını salladı. Salzburg ve Viyana operaları da dünyanın en büyük sanat merkezleri sayılırdı. Gece gayet güzel devam ediyor, şişman bayan Bailey içki dağıtıyordu. Clara da yatmadan önce gelip konuklara tanıştırıldı. Kız Roth, Gaunt ve MacCready ile tanıştı. MacCready kıza gülümsedi. 10 dakika sonra sihirbazlık oyunlarıyla kızın kalbini fethetmişti. MacCready cebinden çıkardığı madeni parayı havaya atıp yakaladı. Ama Clara parmaklarını açtığında para kaybolmuştu. MacCready parayı kızın sol kulağından çıkarttı. Küçük kız sevinçle bağırdı. Bayan Bailey de gülerek onları seyrediyordu. "Bunları nereden öğrendin?" diye sordu Bailey. "Eh, oradan buradan işte." Roth hiç ses çıkarmadan onları seyrediyordu. MacCready Albay Orlov'un suçlamalarını da böyle parayı yok ettiği gibi edebilir mi acaba diye düşünüyordu. Hiç sanmazdı ya. MacCready adamın gözlerinin içine bakınca ne düşündüğünü anladı. Ağır ağır başını salladı. "Şimdi olmaz Joe, daha değil." Sonra dikkatini yine küçük kıza çevirdi. Üç konuk saat 9'dan sonra gittiler. MacCready dışarıda Roth'a "Soruşturma nasıl gidiyor?" diye sordu. "Çok palavracısın," dedi Roth. "Çok dikkatli olun," dedi MacCready. "Koyun gibi güdülüyorsunuz."
"Biz de aynı şeyi senin için düşünüyoruz Sam."
"Açıkladığı kimdi Joe?"
"Bundan sonra Ozan Sia'nın işi olacak. Sizinle bir ilgisi kalmadı artık."
Roth dönüp Grosvenor meydanına doğru yürüdü. İki gece sonra Kellogg bütün notlarını, dosyalarını, banka makbuzu kopyalarını ve fotoğrafları toplayıp müdürün Georgetown'daki evine gitti. Ölümüne yorulmuştu. Bir grup insanın iki misli zamanda yapacağı iş kendisini tüketmişti. Gözlerinin çevresinde kara halkalar vardı. Müdür üzeri belgelerle dolu olan masanın başında oturuyordu. Yaşlı adam kadife ceketinin içinde küçülmüş gibiydi. Işıklar çıplak ve derisi kırışık kafasında parlıyordu. Kellogg'u dikkatle dinledikten sonra "Hiç kuşku yok mu?" diye sordu. Kellogg başını salladı. "Ozan 27 kanıt verdi. 26'sı doğru çıktı. 3 banka veznedarı fotoğrafları teşhis ettiler."
"Peki bir insan yalnız böyle ikinci derecede önemli kanıtlarla itham edilebilir mi?"
"Evet efendim, elimizde sağlam belgeler var. Bir insanı cinayetten suçlamak için her zaman cesedin bulunması gerekmez."
"İtirafa gerek yok mudur?"
"Yoktur. Zaten itiraf etmeyeceği de kuşkusuz. Karşımızda çok becerikli, usta ve deneyimli biri var."
Müdür içini çekti. "Evine git Max, karının yanına dön ve konuşma. İhtiyacım olunca seni çağırtacağım. Benden haber alana kadar büroya ayak atma. Dinlen şimdi."
Max Kellogg çıktıktan sonra yaşlı adam bir yardımcısını çağırıp Londra'daki Joe Roth'a yalnız kendisinin görebileceği şifreli bir telgraf gönderdi. Telgrafta yalnız şunlar yazılıydı: "Derhal dön, aynı yoldan. Bana gel, aynı yerde." İmza olarak da Roth'un müdürden geldiğini anlayacağı bir şifre vardı. Georgetown o yaz gecesi kararırken yaşlı adamın kafasında da gölgeler vardı. Tek başına oturmuş, geçmişi, eski dost ve meslektaşlarını, Atlantik duvarının ötesine gönderdiği genç erkek ve kadınları ve bir muhbirin, bir hainin sözüyle sorgulanırken ölenleri düşünüyordu. O günlerde kanıtları inceleyip ortaya sağlam bir iddia çıkaracak Max Kellogg'lar yoktu. O günlerde bir muhbir için merhamet de yoktu. Elindeki fotoğrafa uzun uzun baktı yaşlı adam.
"Seni namussuz," diye söylendi. "Seni namussuz hain."
Ertesi gün Sam MacCready'nin 100 yıl evindeki odasına giren bir kurye şifre odasından gönderilen bir kağıdı getirdi. MacCready meşgul olduğu için Dennis Gaunt'a açmasını işaret etti. Gaunt kağıdı okudu, bir ıslık çalıp uzattı.
Langley de Sia'dan gelen bir istekti. Avrupa'daki tatili sırasında Calvin Bailey'e gizli bilgilere giriş fırsatı verilmeyecektir.
Orlov mu diye sordu Gaunt.
Benim oyumu alır dedi McCready. Onları inandırmak için ne yapabilirim ki?
McCready o gün kararını verdi. Armağan'a hemen buluşmaları gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi. Öğle üzeri MI5'in bir kolu olan havaalanı gözetlemeden gelen raporda ise Joe Root'un yine aynı sahte pasaportla Boston'a gittiği bildirildi. Atlantik'i geçtiği için 5 saat kazanan Root aynı akşam üzeri CIA müdürünün evindeydi. Müdür karşısında Max Kellogg da onun yanında oturuyordu. Yaşlı adamın yüzü asıktı, Kellogg ise sinirli görünüyordu. Alexandria'daki evinde yaklaşık 24 saat uyumuş, uyanınca da telefonla yine Georgetown'daki eve çağrılmıştı. Giderken müdüre bıraktığı dosyalar şimdi yine önündeydi.
Max, baştan başla ve aynen bana anlattığın gibi anlat.
Kellogg Root'a baktı, gözlüğünü düzeltti, önündeki yığından bir kağıt aldı.
1967 Mayıs'ında Calvin Bailey G12 olarak Vietnam'a gönderildi. Tayin emri burada. Gördüğünüz gibi Anka kuşu programına gönderilmişti. Bu programı biliyor musun Joe?
Root başını salladı. Vietnam Savaşı'nın en hareketli günlerinde Amerikalılar, Vietkongluların sadistçe suikastlarla yerel halk üzerinde kurdukları etkinliğin ciddi sonuçlarından korunmak için bir operasyon başlatmışlardı. Amaçları teröristlere karşı terör taktikleri kullanmak, Vietkong eylemcilerini teşhis edip ortadan kaldırmaktı. Anka kuşu operasyonuydu bu. Herhangi bir kanıt aranmaksızın ve yargıç önüne çıkarılmadan kaç Vietkonglunun öldürüldüğü bilinmiyordu.
CIA'nın 8.000 olarak verdiği bu sayının 20.000'e çıktığı da yayılan söylentiler arasındaydı. Öldürülenlerden kaçının gerçek Vietkonglu olduğu da bilinmiyordu. Vietnamlılar kısa bir sürede kin duydukları herkesi ihbar etmeye başlamışlardı. Kan davaları, klan savaşları, toprak çekişmezlikleri ve hatta öldüğü takdirde borçlar hiç ödenmeyeceği için alacaklılar bile ihbar edilmişti. İhbar edilen kişi genellikle Vietnam gizli polisine ya da ordusuna teslim edilirdi. Memleketlerinden yeni gelmiş olan ve orada hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gören genç Amerikalılar vardı. Bunlardan kimi ordudan ayrıldı, kiminin doktor bakımına ihtiyaçları oldu. Bunlardan biri karşılarında savaşmak üzere oraya gönderildiği insanların felsefesini merak etti. Calvin Bailey'di bu. İnsanın kafası içinden neler geçtiğini bilemediğimiz için bunu kanıtlayan bir şey yok elimizde. Ancak daha sonraki başka kanıtlar bu varsayımın doğru olabileceğini göstermektedir.
1968 Mart'ında bardağı taşıran son damla olduğuna inandığımız olay meydana geldi. Bailey katliamdan 4 saat sonra Maylai'ye gitti.
Maylai'yi hatırlıyor musun?
Root başını salladı. Gençliğinin bir parçasıydı bu. Hem de çok iyi hatırlıyordu. 16 Mart 1968'de bir Amerikan piyade bölüğü, Vietkongluların ya da onları destekleyenlerin bulunduğundan kuşkulandıkları küçük Maylai köyüne girmişlerdi. Onların birden çıldırmasına ve kontrolden çıkmalarına neden olan şey sonraki yıllarda da bütünüyle açıklanamamıştır. Sorularına yanıt alamayınca ateşe başladılar ve kadın erkek çocuk 450 kişi ölmeden de ateşi kesmediler. Amerika'ya haberin gelmesi 18 ay sürdü ve olaydan 3 yıl sonra da savaş divanı Üsteğmen William Kelly'i suçlu buldu. Ancak Calvin Bailey köye katliamdan sadece 4 saat sonra gelmiş ve her şeyi görmüştü.
İşte kendi el yazısıyla bir rapor diye Kellogg devam etti. Gördüğün gibi büyük bir sarsıntı geçirmiş bir insan tarafından yazılmış. Ancak ne yazık ki geçirdiği bu deneyim Bailey'i komünist sempatizanı yapmaya yetti.
Bailey 6 ay sonra iki Vietnamlı kuzen olan Nguyen Van Trock ile Vo Nguyen Khan'ı casus olarak Vietcong haber alma örgütüne yerleştirdiğini bildirdi. Pek çok başarının ilkiydi bu. Bailey adamları 2 yıl yönettiğini söylüyor. Orlov ise bunun tam aksini düşünüyor. Ona göre Vietkonglar kendisini kullanmışlardı. Şuna bak. Kellogg Roth'a iki fotoğraf uzattı. Birinde iki Vietnamlı genç bir ağaçlığın önünde duruyorlardı. Birinin yüzündeki çarpı işareti onun öldüğünü gösteriyordu. Çok daha sonra ve hasır koltuklu bir verandada alınmış diğer fotoğrafta ise bir grup Vietnamlı subaya çay ikram edilmekteydi. Garson kameraya bakıp gülümsüyordu. Garson daha sonra Hong Kong'a kaçtı. Fotoğrafı en değerli eşyası olarak saklıyordu. Ancak İngilizler resimdeki subaylarla ilgilendiklerinden fotoğrafı aldılar. Garsonun solundaki adama dikkatle bak. Roth baktı. Resimdeki 10 yıl daha yaşlanmış olmasına karşın kesinlikle Nguyen Van Troch'tu. Yüksek rütbeli bir subay apoletleri vardı omuzunda. Kellogg, adam şimdi Vietnam Karşı Haber Alma Örgütü Müdür Yardımcısı dedi. Ozan Beyley'in Saigon'da KGB'ye geçtiğini söyledi. 1970'te Saigon'daki KGB şefi olarak şimdi ölmüş bulunan İsviçreli bir iş adamının adını verdi. Biz 1980'den beri onun iş adamı olmadığını biliyoruz ve İsveç Karşı Haber Alma Örgütü de adamı çoktan açığa çıkarmıştır. Adam İsveçli olmadığına göre herhalde Rus'tu. Beyley onunla istediği zaman konuşabilirdi. Bundan sonra Tokyo. Ozan 1970 yılında Drozdov'un oraya gidip Beyley'i atmaca adıyla çalıştırmaya başladığını söyledi. Drozdov'un orada olduğunu kanıtlayamayız. Ancak Ozan tarihlerde çok kesin konuştu. Beyley her iki seferinde de oradaydı. İşte Air America ile gitmesi emri. Beyley artık bir KGB ajanı olarak 1971'de Amerika'ya döndü. Calvin Beyley bundan sonra Orta ve Güney Amerika'da 2 ve Avrupa'da 3 görevde bulundu. Ayrıca mesleğinde yükseldikçe Avrupa'ya gidişleri sıklaşmıştı. Joe, kendine bir içki al, hikaye giderek berbatlaşıyor dedi müdür. Ozan Moskova'daki bölümünün haine para gönderdiği 4 bankanın adını verdi. Para virmanlarının tarihlerini tam olarak bildi. İşte adını verdiği 4 hesap. Frankfurt, Helsinki, Stockholm ve Viyana'da. İşte makbuzlar. Hepsi nakit ve büyük miktarlarda. Hesap açıldığından bir sonra yapılmış bütün virmanlar. 4 veznedara fotoğraflar gösterildi. 3'ü hesap açtıran adamı tanıdı. Gösterilen fotoğraf da buydu. Kellogg, Calvin Beyley'in fotoğrafını uzattı. Roth bir yabancıymış gibi baktı adamın yüzüne. İnanamıyordu. Bu adamla yemek yemiş, içki içmiş, ailesiyle tanışmıştı. Ozan bize KGB'nin elinde olan ve asla olmaması gereken 5 bilgi verdi. Ve bunların kendilerine bildirildiği tarihleri. Bunlardan her biri sadece Calvin Beyley ve birkaç kişi tarafından biliniyordu. Beyley'in büyük başarıları, ona yükselmesini sağlayan bilgiler, KGB'nin adamın bizim gözümüzde değer kazanması için özel olarak verdiği bilgilerdi. Ozan, Beyley'in başarıyla yürüttüğü 4 operasyonu sıraladı ve bu da doğruydu. Ancak o bunların hepsinin Moskova tarafından izin verilen işler olduğunu iddia ediyor ve korkarım ki bunda haklıca. Böylece Orlov'dan aldığımız 24 adet kesin bilginin 21'i tutuyor. Geriye yakın zamanlara ait 3 tane kalıyor. Joe, Orlov sana o gün Londra'dan telefon ettiğinde sana hangi adla hitap etti? Hayes dedi Roth. Meslek adım bu, nasıl bildi? Roth omuzlarını silkti. Son olarak da Orlov'un adlarını verdiği 2 adamın öldürülmesi. Beyley sana Orlov'dan öğrendiklerinin ilk olarak kendisine ve elden ulaştırılmasını söylemişti değil mi? Evet ama bu normaldir. Özel operasyon bilgileri olduğu için önce kendisi kontrol etmek isterdi. Orlov Milton Rice'ın adını verdiğinde bunu da ilk olarak Beyley öğrendi değil mi? Roth başını salladı. İngilizlere haber 5 gün sonra verildi öyle mi? Evet. Ve Milton Rice İngilizler kendisine erişemeden öldürüldü değil mi? Remyans'a da aynı şey oldu. Kusura bakma Joe ama bence olay çok açık. Kanıtlar da az değil. Kellogg sonuncu dosyasını kapatırken Roth önündeki fotoğraflara, banka makbuzlarına, uçak biletlerine baktı. Önündeki bütün parçalar yerli yerine oturtulmuş bir boz yap oyunuydu sanki. Neden Vietnam'daki o korkunç deneyimler bile mantıklıydı? İşi biten Kellogg odadan çıktı. Müdür Roth'a baktı. Ne diyorsun Joe?
İngilizlerin ozanın sahte olduğuna inandıklarını geçen geldiğimde söylemiştim. Müdür söylediği değersiz bir şeymiş gibi elini salladı.
Kanıt Joe, onlardan kanıt istedi, sana bir şey verdiler mi?
Rod başını salladı. Moskova'da yüksek makamda bir adamları olduğunu ve onun ozanın sahte olduğunu bildirdiğini söylediler mi?
Hayır efendim, Sam McCready bunu inkar etti.
Gördüğün gibi ellerinde kanıt yok Joe. Ozan'ı kendileri ele geçiremediler diye kırgınlar, hepsi bu. Kanıt bu işte Joe, bu sayfalarca belge.
Rod kağıtlara baktı. Yıllardır bilerek ve isteyerek yurduna ihanet eden bir insanla çalışmış olduğunu bilmek, vücudunun bir parçasının koparıldığını hissetmekten farksızdı. Midesi bulanıyordu.
Benden ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu.
Müdür kalkıp odanın içinde yürüdü.
Ben SİA müdürüyüm. Başkan tarafından atandım. Görevim bu ülkeyi elimden geldiği kadar korumaktır. Bütün düşmanlarından. Bu düşmanların kimi dışarıdadır, kimi de içeride. Başkana gidip geçmişteki bütün ihanetleri çocuk oyunu gibi gösterecek yeni bir skandalla karşı karşıya olduğumuzu söyleyemem.
Onu basının karalamasına ve yabancı ülkelerin alayına maruz bırakamam.
Herhangi bir tutuklama ve yargılama söz konusu olamaz. Joe, mahkeme burada yapıldı, karar verildi. Şimdi Tanrı yardımcım olsun, hükmü de ben vermeliyim.
Benim ne yapmamı istiyorsunuz diye Joe bir kere daha sordu.
Joe, ben verilmiş sözlerin çiğnenmesine, sırların açıklanmasına, güven kaybına, yıkılan morale, basına ve yabancı ülkelerin alaylarına karşı koyabilirim. Ama kafamdan öldürülen ajanları, onların dul eşleriyle çocuklarını asla çıkartıp atamam. Hain için bir tek ceza vardır Joe.
Buraya asla geri dönemez. Bu toprakları bir daha ayağıyla kirletemez.
Şimdi İngiltere'ye döneceksin. Ve o Viyana'ya, oradan Macaristan'a gidemeden yapılması gerekeni yapacaksın.
Bunu yapabileceğimden emin değilim efendim. Müdür masanın üzerinden eğilip eliyle Rot'un çenesini tutup kaldırdı. Gözlerinin içine baktı. Kendi gözleri taş kadar sertti.
Yapacaksın Joe. Müdür olarak sana emrettiğim için, yurdun için yapacaksın. Londra'ya git ve gerekeni yap şimdi.
Peki efendim dedi Joe.
18. ayrımın sonu. Sayfa 227.